Ayrım 29. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 340. Dinci Turancılık ve Amerika. İsmet İnönü, Atatürk'ün ölümünden 5 ay sonra 1 Nisan 1939'da ABD ile imzaladığı bir anlaşmayla ABD'ye ithalat ve ihracat başta olmak üzere birçok konuda haklar tanımıştır. Örneğin bu anlaşma ile ABD'ye %12 ile %88 oranında gümrük indirimi yapılması kabul edilmiştir. Memduh Yaşar, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, İstanbul 1980, sayfa 611. 27 Şubat 1946'da ABD ile yapılan başka bir anlaşma ile ABD'den 10 milyon dolar kredi alınmıştır. Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar, 1923-2005, 26. baskı, İstanbul 2005, sayfa 127. 7 Eylül 1947'de alınan ekonomik kararlarla Türkiye ekonomisi, Nazi Almanyası yörüngesinden emperyalist ABD yörüngesine doğru yön değiştirmiştir. Nisan 1947'de Missouri zırhlısı İstanbul'a gelmiş, 14 Şubat 1947'de IMF ile anlaşılmış. 22 Nisan 1947'de Truman Doktrini, 4 Temmuz 1948'de Marshall Planı kabul edilmiştir. AGE sayfa 129. Türkiye 1949'da Avrupa Konseyi üyesi olmuştur. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul 2007, sayfa 240. Böylece Türkiye, 1946-1949 arasındaki 3 yıl içinde Atatürk'ün tam bağımsızlık anlayışından bir hayli uzaklaşmıştır. İsmet İnönü, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD ile yakınlaşma politikası gereği, kendisiyle Roosevelt'in ve Washington ile Atatürk'ün yan yana fotoğraflarının yer aldığı pullar bastırmıştır. İsmet İnönü, bu süreçte ABD istekleri doğrultusunda sol ve komünizm ile mücadele ederek, laiklikten tavizler vererek adeta dinci Turancıların, Türk İslam sentezcilerin ekmeğine yağ sürmüştür. Türkiye'de 1945-46 yıllarında solun susturulmasından sonra Şemsettin Günaltay'ın iktidara gelip dini açılımlar yapması hiç de tesadüf değildir. O günlerde Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddelerindeki komünizm propagandasına 7,5 yıldan 15 yıla kadar uzanan cezalar getirmiştir. Solcu şair Nazım Hikmet sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmıştır. 4 Aralık 1945'te Zekeriya Sertel'in çıkardığı Solcu Tan gazetesine saldırılmış, 1946'da 3 solcu parti kapatılmış. Recep Peker, başkanlığı sırasında köy enstitülerini daha milli kılmaktan söz etmiş, 1947'de de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi profesörlerinden Niyazi Berkes, Pertev Naili Borata ve Behice Boran, solcu oldukları gerekçesiyle görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. AGE sayfa 244. O yıllarda Türkiye'de öyle bir ABD seviciliği ve Rus düşmanlığı vardır ki, dünyaca ünlü Rus salatasına bile Amerikan salatası denilmeye başlanmıştır. AGE sayfa 241. 1946'dan sol akımlar zincirlenirken dinsel akımlar özgür bırakılmıştır. Bu çerçevede 15 Ocak 1949'da Hasan Saka istifa etmiş, yerine Şemsettin Günaltay gelmiştir. Günaltay, 2. Meşrutiyet yıllarında İslamcı akım içinde yer almış bir tarihçidir. Güvenoyu alırken sağlam bir demokrasi kurmaktan söz etmiş, ancak ilk uygulamaları din alanında olmuştur. Zaten 1948'de CHP 10 aylık İmam Hatip kursları açmıştı. Günaltay hükümeti de ilkokullara seçmeli din dersi koymuş ve Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir ilahiyat fakültesi kurmuştur. AGE sayfa 246. 1940'ların ikinci yarısında sadece siyaset değil, ordu da ABD eksenine doğru kaymaya başlamıştır. Örneğin 1940'ların sonlarında aralarında Alparslan Türkeş'in de bulunduğu birçok subay ABD'de eğitim görmüştür. 1947 yılında Alparslan Türkeş ve 15 Türk subayı ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulu'nda 2 yıl eğitim görmüştür. ABD Piyade Okulu'ndan mezun olan Türkeş, 1955-1957 yılları arasında Washington'da NATO Daimi Komitesi'nde Türk Genelkurmayı temsil heyetinde görev yaparken aynı zamanda ekonomi eğitimi görmüştür. Aynı Türkeş 1959 yılında Almanya'da Atom ve Nükleer Okulu'na gönderilmiş, buradaki eğitiminden sonra albaylığa yükseltilerek NATO Şube Müdürü olarak atanmıştır. Akçam, AGE sayfa 13. İsmet İnönü'nün demokrasi karnesi. İnönü Savaşları kahramanı ve Lozan Fatihi İsmet İnönü'yü değerlendirirken Atatürk dönemindeki İnönü ve Atatürk sonrasındaki İnönü diye ikiye ayırarak değerlendirmek gerekir. Atatürk dönemindeki İnönü önce Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, sonra iyi bir devlet adamı ve Atatürk'ün çok yakın bir dostudur. İsmet İnönü'ye yönelik haksız saldırılara, iftiralara ve ithamlara verdiğim yanıtları görmek için bakınız Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1. kitap sayfa 364-410, Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 2. kitap sayfa 585-623. Ancak Atatürk sonrasındaki İnönü, Türk devriminden, özellikle tam bağımsızlık anlayışından ciddi tavizler veren, solu susturarak hiç istemeden ırkçı ve dinci akımların gelişmesine yol açan bir liderdir. İsmet İnönü, köy enstitüleri uygulamasıyla, çok partili sistemin altyapısına hazırlanmış olmasıyla, yapıcı muhalefetiyle ve askeri müdahalelere karşı olmasıyla demokrasiye hizmet etmiştir. Ancak solu susturup ırkçı dinci akımların gelişmesine izin verdiği için ve Atatürk'ün ölümünden sonra 26 Aralık 1938'de yapılan CHP olağanüstü kurultayında Atatürk'e ebedi şef, kendisine de milli şef ve değişmez genel başkan sıfatların verilmesine ses çıkarmadığı için de demokrasiye zarar vermiştir. Sina Akşin, İsmet İnönü'nün devrim ve demokrasi karnesini şöyle özetlemiştir. İnönü iktidarda olsun, muhalefette olsun Atatürk devriminin başarılı bir savunucusu ve sürdürücüsü oldu. Dahası var, devrime önemli katkılarda bulundu. Bir köy enstitüleri, öbürü çok partili dizgeydi. Denebilir ki köy enstitüleri sayesinde Atatürk devrimi geri döndürülemez bir süreç haline getirilmiştir. Çok partili dizgeye geçilmesi ise Atatürkçü bütünsel kalkınma anlayışının, evrensel değerlerin ölçüt alınması anlayışının bir sonucu sayılabilir. İnönü hem iktidarda hem muhalefette kıraç topraklarda yetiştirilmeye çalışılan narin bir çiçek olan çok partili dizgeyi esirgemek için yıllarca sabırla didinde uğraştı. Siyasi rakibini yere seren 27 Mayıs 1960 devriminden sonra bir an önce çok partili dizgeye dönülmesi için çaba gösterdi. Talat Aydemir'in öncülüğünü yaptığı iki askeri darbe girişimini bizzat önleyip kırdı. Akşin, AG, sayfa 247-248. İsmet İnönü'nün hepimizin gurur duyduğu başarılarını bir kenara koyduktan sonra hatalarını da ortaya koymamız gerekir. Bana kalacak olursa İnönü'nün en ciddi hatalarından birkaçı şunlardır. Irkçı ve dinci Turancılara yüz vermesi, 1940'ların başlarında Nazi Almanyası ile yakınlaşma politikası gereği ırkçı Turancılara destek olması, 1946'dan sonra ABD ile yakınlaşma politikası gereği dinci Turancılara ses çıkarmaması, çok daha önemlisi ırkçı ve insan haklarına aykırı varlık vergisi uygulamaları. Solu susturması, solcu şair Nazım Hikmet'in yıllarca hapiste kalması, solcu Tan matbaasının basılması, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki solcu hocaların tasfiye edilmesi, sol partilerin kapatılması ve çok partili düzenin solsuz bir sistem olarak kurulması. Atatürk'ün Türk tarih tezinden önce Greco-Latin tezine, sonra Türk-İslam sentezine dönüştürmesine ses çıkarmaması. En önemlisi de Atatürk'ün tam bağımsızlık anlayışından çok ciddi tavizler vermesi. Bu noktada Sinan Akşin'in şu değerlendirmesine katılmamak mümkün değildir. Belki İnönü bunları istememişti. Bunlardan rahatsız olmuştu. Fakat önlemeye gücü yetmemişti. Çünkü İnönü büyük bir devlet adamıydı ve bir döneminde milli şefiydi. Ama Atatürk denli güçlü ve etkili değildi. Onda ne Atatürk'ün nüfuzu ne de olağanüstü kişilik gücü vardı. AG sayfa 248. Demokrat Parti ne kadar demokrat? Türkiye'de çok partili demokratik sistemin kuruluşunun temel nedenleri şunlardır. 1. Atatürk'ün 1919-1938 yılları arasında Türkiye'de monarşik sisteme ve tüm kalıntılarına son verip ulusal egemenliğe dayanan ve iyi işleyen bir parlamenter sistem kurmuş olması. 2. İkinci Dünya Savaşı'nı demokratik sisteme sahip ülkelerin kazanmış olması. 3. İsmet İnönü'nün mutlak iktidar hırsıyla kışkırtıcı ve saldırgan davranmayıp tam tersine son derece soğukkanlı ve yumuşak bir üslupla Türkiye'de muhalefetin filizlenmesine izin vermiş olması. 4. Mecliste çiftçiyi topraklandırma kanununun görüşülmesi sırasında büyük toprak sahibi bazı milletvekillerinin bu durumdan rahatsız olup kendilerini partiden dışlatmaları ve çok geçmeden yeni bir parti kurmaları. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1945 yılındaki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajında halk idaresinin geliştirileceğini müjdelemiştir. Aynı günlerde Türkiye'de toprak reformunu gerçekleştirmek için çiftçiyi topraklandırma kanun tasarısı meclise sunulmuştur. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Tarım Bakanı Şevket Raşit Hadipoğlu tarafından hazırlanan bu kanun tasarısının 17. maddesine göre topraksız ya da az topraklı çiftçiyi topraklandırmak için devlet büyük toprak sahiplerinin topraklarını kamulaştırabilecekti. Kamulaştırma gerekirse toprak sahibinin elindeki toprağın yarısını topraksız çiftçiye verebilecek kadar kapsamlı olabilecekti. Üstelik tasarının 21. maddesine göre kamulaştırma bedelleri de gerçek değere göre değil, arazi vergisine matrah olarak beyan edilen değerden ödenecekti. İşte bu maddeler meclisteki bazı büyük toprak sahibi milletvekillerini çok rahatsız etmiştir. Örneğin Aydın'ın büyük toprak sahiplerinden Adnan Menderes, kanun tasarısı görüşülürken ağır eleştiriler getirmiştir. Atatürk'ün son olarak 1937 meclis açılış konuşmasında gündeme getirdiği toprak reformu, 1945'te meclis gündemine gelen çiftçiyi topraklandırma kanunu ile gerçekleştirmek istenmiş, ancak milletin bazı vekilleri milletten çok kendilerini düşündüğü için Atatürk'ün büyük ideali maalesef gerçekleştirilememiştir. Kanun 11 Haziran 1945'te mecliste kabul edilmiş, ancak kanunu uygulayacak kişiler etkisiz hale getirilmiştir. Öncelikle kanunun mimarlarından Tarım Bakanı Hatipoğlu, sonraki hükümetlerde bakan yapılmamış, dahası 1948'de kurulan 2. Hasan Saka hükümetinde Tarım Bakanlığı'na çiftçiyi topraklandırma kanununa karşı olan Cavit Oral getirilmiştir. Nitekim söz konusu 17. madde hiç uygulanmamıştır. Çok az bir miktardaki hazine toprakları topraksız çiftçilere dağıtılmıştır. Akşin, Age, sayfa 242. Bunun üzerine 7 Haziran 1945'te 4 CHP'li milletvekili Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Celal Bayar, CHP grubuna parti içi demokrasiden söz eden dörtlü takriri vermişlerdir. 12 Haziran'da dörtlü takrir reddedilmiştir. Bunun üzerine Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, Vatan Gazetesi'nde demokratikleşmeyi savunan yazılar yazmaya başlamışlardır. Bu davranışı parti disiplinine aykırı bulan CHP, 21 Eylül'de her üçünü de üyelikten çıkartmıştır. Bunun üzerine 28 Eylül'de Celal Bayar arkadaşlarına destek vermek için milletvekilinden istifa etmiştir. İsmet İnönü 1 Kasım 1945'te yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında ülkenin bir muhalefet partisine ihtiyacı olduğunu söylemiştir. İsmet İnönü aynı konuşmasında demokrasiden övgüyle söz etmiştir. Demokrasinin her millet için müşterek prensipleri olduğu gibi her milletin karakterine ve kültürüne göre birçok özellikleri de vardır. Türk milleti kendi bünyesine ve karakterine göre demokrasinin kendi için özelliklerini bulmaya mecburdur. 1945 sonlarında solcu Tan matbaası basılmış, 1946'da CHP'nin solundaki 3 parti kapatılmış ve 1947'de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki 3 solcu profesör görevden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Anlaşılan o ki muhalefet istenmiştir ama bu muhalefetin solda değil sağda konuşlanması arzulanmıştır. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti DP kurulmuştur. DP'nin demokrasiden söz ederek halka yayılmaya başladığını gören CHP, demokrasi konusunda yeni kurulan DP'den hiç de geri kalmadığını göstermek için bir dizi demokratik açılım yapmıştır. Örneğin Türkiye'ye ilk kez tek dereceli seçim sistemini getirmiş, gazete kapatma yetkisini hükümetten alarak mahkemelere vermiş, üniversitelere özerklik vermiş, köylü ve işçinin desteğini almak için toprak mahsulleri vergisini kaldırmış, Çalışma Bakanlığı ve İşçi Sigortaları Kanunu çıkarmış, İnönü'nün değişmez genel başkan sıfatına son vermiş ve sınıf partileriyle sendikaların kurulmasını kabul etmiştir. CHP bu reformlarına güvenerek 1947 yapılması gereken seçimleri 1946'ya almıştır. Akşin, AG sayfa 244. Özetle, 1946 seçimleri ile 1950 seçimleri arasında geçen zamanda CHP, Demokrat Parti'nin popüler çizgisine yaklaşma çabası içinde olmuştur. CHP'nin 6 okunu oluşturan ilkeler bu süreçte yumuşatılmıştır. Devrimcilik ilkesinin radikal niteliği azaltılarak demokratik gelişmenin önemine vurgu yapılmış, devletçilik ilkesi özel sektörü daha da kapsayacak biçimde yeniden yorumlanmış, laiklik ilkesinin İslam düşmanlığı biçimde algılanmaması için ise bazı önlemler alınmıştır. CHP aynı zamanda devlet ile partiyi ayırmanın yollarını aramış, küçük ilerlemeler kaydettiyse de bu konuda kamuoyundaki yerleşik algıyı kırmayı başaramamıştır. Türkiye 21 Temmuz 1946 seçimlerine iki partiyle gitmiştir. Seçimler tek derecelidir ama yargı denetimi yoktur. Oylar açıkta verilmiş, gizli sayılmıştır. DP 66 milletvekili çıkarmıştır ama haklı olarak seçimlerin dürüst yapılmadığından şikayet etmiştir. Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes adlı kitabında durumu Demokrat Parti ve kendi gözünden şöyle anlatmıştır. Demokrat Parti teşkilatının sandık müşahitleri eliyle topladığı rakamların hesabından 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'nin 279 milletvekili, CHP'nin de 186 milletvekili kazandığı anlaşılıyordu. Fakat meclisteki fiili durum 395 Halk Partisi milletvekiliyle 66 Demokrat Parti milletvekiliydi. Bu rakamlar o günlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Karabekir'in seçimler arifesinde verdiği bir özel demeçle mecliste 67 muhalif milletvekilinin bulunması yeter bir ölçüdür sözüne uyuyordu. Demek oluyor ki CHP iktidarı seçimlerden önce Demokrat Parti için bir kontenjan kabul etmiş ve bu kontenjanı valiler vasıtasıyla aynen tahakkuk ettirmiştir. Böylece Demokrat Parti ve CHP kavgası daha ilk seçimlerden itibaren başlamıştır. İlk büyük kongresini Ocak 1947'de yapan Demokrat Parti, Hürriyet Misakı adlı bir bildiri yayınlamıştır. Demokrat Partililer, demokratikleşme sağlanmazsa meclisten ayrılacaklarını belirtmişlerdir. Bunun üzerine iki parti arasında gerginlik daha da tırmanınca, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakem rolünü üstlenerek Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ı ve CHP Başkanı Recep Peker'i dinledikten sonra iki tarafı uzlaştırmaya yönelik 12 Temmuz beyannamesini yayınlamıştır. Bu sırada 20 Temmuz 1948'de Mareşal Fevzi Çakmak'ın Genel Başkanlığında Millet Partisi MHP kurulmuştur. 20 Haziran 1949'da 2. Büyük Kongresini yapan Demokrat Parti, bu kongreden sonra da Milli Teminat Andını yayınlamıştır. Burada geçen husumet sözcüğünden dolayı CHP bu bildiriye Milli Husumet Andı adını takmıştır. Şubat 1950'de nispi temsil yerine çoğunluk sistemi ve yargı denetimi getiren yeni bir seçim sistemi kabul edilmiştir. Katılma oranının en yüksek olduğu 1950 seçimleri ülkemizde ilk kez adli denetim ve gözetim ilkesini getiren 21 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'na göre yapılmıştır. Seçim güvenliği tamdır. Partiler propaganda için radyodan yararlanmışlardır. Seçmenler karma liste imkanına sahip olmuştur. Bu sistem 1950'lerde yapılan 3 seçimde de CHP'nin aleyhine işlemiştir. Basit çoğunluk sistemine örnek verecek olursak, partilerin 4 adaylık listeler hazırladığı bir seçim çevresinde söz gelimi 3 farklı siyasi parti yarışıyor olsun. A, B ve C partilerinin sırasıyla %40, %32 ve %28 oy aldığı bir durumda, ilgili seçim çevresinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek tüm vekiller, A partisinin hazırladığı listeden olacaktır. İki partili bir senaryoda durum daha da adaletsiz hale gelecektir. Geçerli oyların yarısının bir fazlasını elde eden siyasi parti, ilgili seçim çevresi için belirlenen tüm koltuklara sahip olacaktır. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti, oyların %55'ini, CHP ise %14'ünü almış ve serbest seçimler sonunda kansız kavgasız Demokrat Parti iktidar olmuştur. Demokrat Parti 408 sandalye, CHP 69 sandalye. Akşin, AG sayfa 246-47. CHP Türkiye genelinde Demokrat Parti'den yalnızca %13 oranında az oy almış olsa da parlamentoda 408 Demokrat Parti sandalyesine karşın 69 sandalye edinerek işlevsiz bir muhalefet partisi haline gelmiştir. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes de Başbakan olmuştur. Refik Koraltan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Fuat Köprülü ise Dışişleri Bakanı olmuştur. Böylece Demokrat Parti kurucuları bir anda tüm ülke yönetimini ele geçirmiştir. Demokrasi diyerek iktidara gelen Demokrat Parti, iktidara gelir gelmez bir taraftan dinsel açılımlar yaparak, diğer taraftan ABD kredileriyle ekonomiyi canlandırarak kısa sürede halkın sempatisini ve güvenini kazanmıştır. 14 Mayıs'ta iktidara gelen Demokrat Parti, 16 Haziran'da Türkçe ezana son verip yeniden Arapça ezana dönüşü sağlamıştır. Demokrat Parti, 1951'de CHP'nin 1948'de İmam Hatip yetiştirmek amacıyla açtığı 10 aylık kursları okula dönüştürerek İmam Hatip okullarını açmıştır. Demokrat Parti, 1956'da ortaokullara seçmeli din dersi koydurmuştur. Din dersleri 12 Eylül darbesinden sonra zorunlu hale getirilmiştir. Demokrat Parti 8 Ağustos 1951'de halk evlerini kapatarak Atatürk aydınlanmasının en ünlü kurumlarından birine son vermiştir. Halk evleri hazineye devredilirken Türkiye'nin her yerinde toplam 478 halk evi merkezi, 5000 halk evi ve 4322 halk odası vardı. Akşin, AG sayfa 250. Demokrat Parti 1954'te köy enstitülerini önce klasik öğretmen okullarına dönüştürerek işlevsizleştirmiş, sonra da 27 Ocak 1954'te tamamen kapatmıştır. Demokrat Parti 1950'de ABD desteğinin sürekliliği için Kore Savaşı'na asker göndermiş, bunun karşılığında 1952'de Türkiye NATO'ya üye yapılmıştır. Demokrat Parti 23 Haziran 1954 tarihinde ABD ile imzaladığı bir ikili anlaşma ile ABD'ye birçok konuda kapitülasyonları bile aratacak haklar vermiştir. Aydoğan, AG sayfa 129. Zina Akşin, Demokrat Parti'nin bu bağımlı ABD eksenli dış politikasını şöyle eleştirmiştir. Amerikalılarla yapılan çok sayıda, hatta kimi sözlü olan ikili anlaşma ABD'ye çok geniş hareket alanı sağlamış, böylece Demokrat Parti iktidarının bağımsızlık konusunda hiç de titiz olmadığını ortaya koymuştur. Akşin, AG sayfa 260. Demokrat Parti 14 Aralık 1953'te CHP'nin bütün mal varlığını haksız iktisap diye adlandırıp hazineye geçiren bir yasa çıkartmıştır. Bu sayede muhalefeti zayıflatacağını düşünmüştür. Demokrat Parti 8 Temmuz 1953'te Millet Partisi'ni kapattırmıştır. Demokrat Parti 1954 seçimleri yaklaşırken basından gelen eleştirilere karşı çok ağır cezalar getiren bir basın kanunu çıkartmıştır. Bu cezalara hukuksal dayanak teşkil eden yasalardan biri 1956'da basın kanununa eklenen 32. maddedir. Madde 32. Memleket ahlakını, aile nizamını bozacak veya cürüm işlemeye teşvik eden veya tahrik edecek şekilde heyecan uyandıracak tafsilat ile hakiki veya hayali vakaları hikaye ve tasvir veya tersim edenler veya intihar vakaları hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir altında bırakacak mahiyette tafsilat ve resimler neşredenler hakkında 1000 liradan 10 bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu yasayla mahkemeye çıkarılan gazetecilerin iddialara yanıt verme hakkı bile ellerinden alınmıştır. Bu duruma tepki duyan 19 Demokrat Parti milletvekili ispat hakkı mücadelesi vermeye başlamış, bunun üzerine partiden ihraç edilmiştir. Demokrat Parti'den atılan 19 milletvekili 1955 sonunda Hürriyet Partisi'ni kurmuştur. 2 Mayıs 1954 seçimlerinden Demokrat Parti oyların %57'sini, CHP ise %36'sını almıştır. CHP 1950 seçimlerine göre oransal olarak daha yüksek oy almasına karşın sandalye sayısı 31'e inmiştir. Demokrat Parti ölçüsüzce ve plansızca para saçmaya devam etmiş, para sıkıntısı baş gösterince de ABD'den 300 milyon dolar kredi istemiştir. Ama alamamıştır. Bunun üzerine 1955 yılında polis ve mahkeme önlemlerine, fiyat denetimlerine ve tayinlama yöntemine başvurmuştur. Bu dönemde Demokrat Parti memurları zorla emekliye sevk etmiş, üniversiteler ve yargıçlar üzerinde baskı kurmuş, gazetecilere ağır hapis ve para cezaları vermiştir. 29. ayrımın sonu sayfa 350.